Ayrım 5.
Yıllar süren bu çaba beni yorgun düşürmüştü. Belki eski savaşımlardan, heyecan ve kaygılardan bile daha fazla. Belki de artık yaşlanmıştım. Simon'u bir daha hiç görmedim. Ona bir kart atmıştım, yanıt gelmedi. Beklemiyordum. Simon köklerinin uzandığı yerden ötesiyle ilgilenmezdi. Zaman uçup geçti. Günün birinde bir Ege kasabasına dinlenmeye gittim. Simon'u yıllardır düşünmemiştim. Yorgun gözlerle denize bakarken bir çakıl taşı sekiyordu mavi durgunluğun üstünde. Suya gömülüverdi yüzeyi halkalandırıp ve birden Simon'u, Harput'u anımsadım. Hala ölmez düşlerin peşinde koşacak kadar genç olduğum günleri özledim. Benliğin işleyişine hep şaşmışımdır. Bayburtlu. Ustaları severim. Genç ve bıçkınlarını değil, görmüş geçirmiş, kişinin özünü bir bakışta kavrayacak kadar çok insan tanımış, saçlarına kır düşmüş, belleri hafif bükülmüş orta yaşlılarını. Elleriyle iş gören insanları severim. El becerisinden yoksun tüm kişiler gibiyimdir. Ayrı bir bilinçleri varmışçasına, şaşmadan, duraksamadan bir şeyler yaratan, ellerdeki gizem büyüler beni. Bu ellerin yaşlı sahiplerini severim. Bana güven verirler. Gençler küstah olur. Dudaklarının kenarlarına sıkıştırdıkları sigaralarının küllerini evin her yanına saçarken üstten üstten bakarlar kendilerine iş buyuran şu kadına. Hayata duydukları baş kaldırıyı ve hıncı, delici erkek bakışlarında çoğaltıp fırlatırlar karşılarındaki dişiye. Arabesk şarkılar söyler, kendilerini Mercedes arabalarda düşlerler. İyi beceremedikleri işlerini hiç sevmez, her tarafı pislik içinde bırakırlar. Şeritleşmeden baş edinemez onlarla. O zaman annesinden korkan küçük bir oğlan çocuğu gibi sessizleşiverirler. Peki abla, peki derler hemen. Sigaralarını tablalarda söndürür, delici bakışlarını kadının bedeninden çekip yerdeki halıya dikerler. Uslu uslu koyulurlar işlerine. Sevmem onları, beni sinirlendirirler. Yaşlı ustalar başkadır. Hiçbir zaman boşanamayacağını sonunda kavrayabilmiş bir kocanın kadere boyun eğişi gibi kabullenmişlerdir işlerini. Ellerinden geldiğince hoş tutarlar onu. Bir düşleri varsa eğer, bu olsa olsa donatılmış bir akşam sofrasıdır. Yaşamanın ne çetin ceviz olduğunu kimse onlardan iyi bilemez. Bir tür omuzdaşlık duyarlar hayatın dalgalarıyla tek başına boğuşmaya çalışan bir kadına. Ellerinde olmadan ve ayrımına varmadan bir saygı beslerler. Çekingen ve ölçülüdürler. Abla, yenge ya da hemşire hanım derler. Dedikleri gibi davranırlar. Yılların alışkanlığı beceri olup silmiştir kocaman ellerine. Kimisi gerçekten sever işini. Özenle, aşkla, övünçle boya fırçası tutan ne eller görmüşümdür. Nasırlı derilerin içinde taş, tahta, metal parçalarını incitmeyen, yumuşak, sevecen dokunuşlu eller. Bayburtlu'nun elleri işte böyle ellerdi. Okşar gibi boyuyordu kapıları. Tüm varlığı dikkat kesilmiş ve işine yoğunlaşmıştı. Usta demiştim hayranlık dolu bir şaşkınlıkla. Yere bir damla bile boya sıçratmadın. Gülmüştü Bayburtlu. Biz gereğini yaparız hemşire hanım demişti. Gereğini ne eksik ne fazla. O nasıl bir bakışla bana hemşire hanım demeyi uygun bulmuşsa ben de bir bakışta onun içkici olduğunu anlamıştım. Hafifçe kızarık gözler ve irileşmiş burun. Bayburtlu'nun akşamcılığın keyif yanıyla gereksinme yanını bölen o ince sınırı aştığını gösteriyordu. Üstelik hiç yemek yemiyordu. İyi ustalar öğle yemeğine hırsla sarılmazlar. Bedenin dolu mideyle çalışmaya direndiğini bildiklerinden ama Bayburtlu hiçbir şeye elini sürmemişti. Anlaşılan sınırı hepten öteye geçmişti. O gün Bayburtlu kapıları panjurları bir bir boyarken dost olduk onunla. Bana yaşamını anlattı. Nasıl o küçükken Bayburt'tan Ankara'ya göç etmişlerdi, nasıl tüm kardeşler yaşama mücadelesi vermişti ve sonunda hepsi bir yerlere ulaşmayı başarmıştı. Bayburtlu'nun dışında. Bayburtlu gençken biraz haylazlık etmiş, ailesi de ona karşı koymuştu özür dilercesine. Sen bilemezsin bizim oraların ahlakını dedi Bayburtlu, çok sıkıdır. Genç bir adam bir iki kadeh içtiyse ne olur, kıyamet mi kopar? Bilirim dedim, bilirim. Karadeniz tutucudur, benim babam Trabzonluydu, bilirim. Ya dedi Bayburtlu, aramızda ortak bir yan bulmak onu sevindirmişti. Karadeniz'in açık saçık türkülerine yansıyan doğallığıyla namus uğruna bıçak çektiren sert tutuculuğu arasındaki zıtlık, çocukluğumun gençliği kentten uzak bir ses gibi yankılanıyordu belleğimde. İstanbul'da başı açık gezip Trabzon'da saçlarını sımsıkı örten, tombul beyaz kollarını yaz sıcağında yün hırkalarıyla gizleyen akça pakça dolgun kalçalı şen şakrak akraba kızları. Kim bilir her biri şimdi nerelerde? İçtiksek ne olmuş diye sürdürdü Bayburtlu. Kimsenin karısına kızına götü gözle mi baktık? O anda gözleri yazlık giysimin açık saçık yakasına kaydı ve hemen çekti onları. Suçüstü yakalanmışçasına kıpkırmızı kesildi. Yakamın gereğinden çok kaykıldığını ayrımsadım. İlahi Bayburtlu, aylardan beri kadın olduğumu duyumsamamıştım. Ben Bayburtlu'yla söyleşirken bahçede oynayan çocuklarım tüm yaşamımı dolduruyordu nicedir. Analığımın içine sonuna dek batmış kadınlığımı hepten unutmuştum. Kaykılan yakam bile ayrımsamayacak denli. Apansız Bayburtlu bana bir kadın olduğumu duyumsatmıştı. Bunda utanılacak ne vardı? Hoşuma gitmişti. Demin sana dikkatle baktım dedi Bayburtlu. Çünkü benim küçük hemşireye çok benziyorsun. Hemşire sözcüğüne can kurtaran simidi gibi sarılmıştı. O da tıpkı senin gibi boylu bostudur. Sonra küçük hemşiresini anlatmaya koyuldu. Onun nasıl içkisine karıştığını falan. Ailesi ona baskı yapıp onu dışladıkça Bayburtlu'nun baş kaldırısı büyümüştü. Aileden kopup büsbütün içkiye bağlanmıştı. Yapmadığı iş kalmamıştı. İşçilikten memuriyete, müteahhitliğe kadar hepsinde önce yükselmiş sonra hepsini yitirmişti. İnsanın birkaç şeyi becerebilmesi kötü dedi. Tek bir şeyden başkası gelmezse elinden var gücünle ona yapışırsın. Benim gibi oldun mu bir onu denersin bir öbürünü. Bir de bakmışsın hepsi gidivermiş elinden avucundan. Her şeyi yakalamak istersen hepsini yitirirsin. Bayburtlu bana bir zamanlar çok yakın, şimdi ise çok uzak olan bir insanı anımsatmıştı. İçim ısındı ona. 3 yıl önce boşandığımı söyleyiverdim. Bayburtlu da bir tepki olmadı. O sırada gözleri raflardaki kitaplarda geziniyordu. Ne çok kitap okumuşsun hemşire hanım dedi. Beni duymadığını sandım. Meraklı komşu kadınlar gibi neredeyse kösnül bir heyecanla dikmemişti kulaklarını boşanma lafını duyar duymaz. Ya da raflardaki onun için hiç dokunmadığı kitapları ezberlemiş birçok erkeğin gözlerinde yanan macera ışıltıları parlamamıştı bakışlarında. Dostça gülümsedi bana. Gel de içme dedi. Ben böyle diyorum işte. Gel de içme. Bazen ilk hiç evlenmedim diye düşünürüm. Rahatlamıştım. Sana bir bira açayım mı usta dedim. Bayburtlu gerçek bir rakıcıydı. Biradan nefret ediyordu. Ağzına tövbe rakıdan başkasını sürmezdi. Benim canımsa bira çekmişti. Kendime kocaman bir bardak doldurdum. Neredeyse yaşam birden gözüme çok güzel gözükmeye başlamıştı. Bayburtlu hayatın her boyasına boyanmış insanlar gibi hiçbir şeye şaşmamaya ve her şeyi hoş görmeye alışıktı. Hiç evlenmemiş, hiç mal mülk edinmemişti. Bir zamanlar bolca kazandığı paraları sonradan onu aramayan dostların sofralarında harcamıştı. Şimdi tek göz bir odada yaşıyor, yemeklerini ufak bir piknik tüpünde pişiriyor, her gece bir şişe rakıyı tek başına tek göz odasında içiyordu. Niye yalnız içiyorsun diye sordum. Meyhanedeki içkicilerin sarhoş gevezeliklerinden, sulluklarından rahatsız oluyordu. Böyle manzaraları görmek istemiyordu. Çoluk çocuğu, malı mülkü yoktu ama bütün bunlara sahip olanların ona tepeden bakmalarından çok inciniyordu. Kaçmıştı hepsinden, kendi isminden bile. Bayburtlu diye biliniyordu. Kim bilir, belki de yatsısa bile için için özeniyordu her şeye olanlara. Kendi kendini yaşamdan sürgün etmiş, yalıtılmışlığından bir tür garip mutluluk yaratmıştı. Onu eleştirecek gücü kendimde bulamadım. Hem ne söyleyebilirdim ki? Her şeyi kanıksamış, yarın kaygısından, ölüm korkusundan arınmıştı. Büyük bir vazgeçmişlik içindeydi. İşinden ve içkiden zevk alıyordu. İkisini birbirine karıştırmaz, çalışırken ağzına içki sürmezdi. Çalışamayacak denli sağlığı bozulduğunda kendi yaşamına kendisinin son vereceğini söyledi bana. Son derece ciddiydi. Benim ya da bir başkasının vereceği kuru öğütler bu büyük vazgeçişin yanına bir cüce kalacaktı. Sessizce dinledim onu. Bir ara evden çıkmam gerekti. Kısa bir duraksama geçirdim. Evdeki parayı yanıma alsa mıydım giderken? Bunu yapmaya utandım. Dönüşte biraz kaygıyla açtım çantamı. Param yerli yerinde duruyordu. Hala utanarak anımsarım o anı. Biz sıradan insanları yaşama bağlayan o küçük bağların, birkaç kuruş paranın sırayı hepten terk etmiş birisi için ne önemi olabilirdi? Bunu bile kavrayamamıştım. Bayburtlu işini bitirmiş gidiyordu. Uygun param çıkışmadı. Fazla vermem gerekiyordu. Bayburtlu parayı bozamıyordu. 5 kuruş yoktu üstünde. Ben yarım saate kadar bozdurur üstünü getiririm hemşire hanım dedi. Aklım bana ona inanma diye buyurdu. Fazla değil eksik ver. Nasılsa gelip alır hakkını. Bayburtlu benim evimden dosdoğru içmeye gidecekti. Yarın gene elinde 5 kuruş kalmayacaktı. O kıskanç sevgilisi içki onun iradesini egemenliği altına alacak. Bayburtlu bana borcu olduğunu bile unutacaktı. Ama duygularım Bayburtlu'ya güvenmem gerektiğini söylüyordu. Ve ben duygularımı yeğledim. Bazen aklımı hiç sevmiyorum. Bugün biz 2 yalnız insan birbirimize içimizi açmıştık. Ancak yaşamın canlarını yakıp incittiklerinin davranabileceği gibi hem yakın olup hem mesafeli kalabilmiştik. Şimdi ona güvenmem gerekiyordu. Yoksa bu gece rahat uyuyamayacaktım. Bayburtlu gitti. Saatler geçti gelmedi. Ben de alacağımı unuttum. Kapı çalındığında güneş çoktan batmış, yaz sıcağı akşam maviliğinde tatlı bir serinliğe dönüşmüştü. Karşımda Bayburtlu duruyordu. Yıkanmış, paklanmış, partal iş giysilerini temiz beyaz bir pantolon ve gömlekle değiştirmişti. Neredeyse yakışıklı olmuştu. Gülümseyerek parayı uzattı. "Buyur hemşire hanım," dedi. "Geciktim, kusura bakma. Kendime bir çeki düzen vereyim," dedim de. Genç bir kızken yaşam beni doğrulayınca sevinirdim. Epeydir ancak yanıldığımda mutlu olabiliyorum. 5.000 lirayı yitirmemin değil, yanılıp bulmanın sevinci doldurdu içimi. Gidip kendime keyifli bir kadeh rakı koydum. Ve kadınlara dair. Yaşlı bir genç kız. Zamanımı iyi ayarlamalıyım. Titizlikle bölmeliyim küçük parçalara. Dahiliye vizesine kaç saat çalışsam? Diyelim akşam 5'ten 8'e kadar. Yarım saat yemek molası. Etti mi 8.30? Televizyonda haberleri izlesem mi? Ne gereği var? Bugün dünyanın neresinde kaç felaket olmuş? Öğreneceğim de ne olacak? 8.30'dan 11.30'a kadar genel cerrahi çalışsam en geç 12'de yatakta olmalıyım ki yarın sabah 7'de kalkabileyim. Bir yarım saatçi kitap okuyabilir miyim acaba uyumadan önce? Gerçekten yapabilir miyim bunu? Sevinçten yüreğim hopluyor. 11.30'dan 12'ye kadar kendime ait bir zaman. İnanılmaz bir güzellik. Bazen yorgunluktan öleceğimi sanıyorum. Keşke gücüm olsa da günü 30 saate uzatabilsem. Akşam nasıl geliveriyor anlamıyorum. Hiçbir şey sığdıramıyorum 24 saate. Ne eğlence, ne açık hava, ne aşk, ne de dostluk. Hep çalışıyorum. Bu son yılım, hekim çıkacağım. Bu kadar çalışmaya karşın kendimi hiç de aman aman bilgili bulmuyorum. Diplomamı aldıktan sonraki günler korkutuyor beni. Düşünüyorum da ömrümün en güzel yıllarını boşu boşuna yitirdiğimi sanıyorum. 24 yaşındayım, ilk gençliğim çoktan sona erdi. Ne kaldı geriye? Hiç güzel bir şey anımsayamıyorum. Şöyle hoş, neşeli bir şey. Hep acı, sıkıntı ve karanlık. Belki yorgunluktandır, umutsuzluğum ya da tek düzelikten. Belki yarından güzel bir şeyler bekleyememekten. Dün bana ne getirdi ki yarın ne versin? İsteyerek girdim tıp fakültesine. Küçücükken bile hekim olmayı düşlerdim. Kuru bir özenti değildi bu istek. İnsan bedeni kendini bildim bileli büyülemiştir beni. Yeliklerimiz nereye gidiyor anne? Ateşimiz nasıl çıkar anne? Kedinin de benim gibi ateşi yükselir mi anne? Tıbbı kazandığım gün sevinçten uçuyordum. Nereye gitti sevincim? Annemse evde yas tutuyordu. Üniversiteye giden bir evlat yeni bir tasa kaynağıydı. Tehlike dolu yıllar, kurşunlar, bombalar bekliyordu beni. Korkuyor muydum? Sanmıyorum. Henüz gençtim o sıralar. Umut ve coşku doluydum. Lise yıllarımdaki çalışmalarımın ödülünü almış, giriş sınavını kazanmıştım. Kurşun sesleri denemezdi umudum beni saran güçlü zırhını. Hafif bir tedirginlik belki. Daha çok inanç, hırs ve heyecan. Bütün bunlar daha tıp fakültesinin ilk yılında YS'e dönüşmüş olamaz. Ağabeyimin kurşunlarla taranmış bir kahvehanede parçalandığı o ilk yıl. Makinin son sınıftaydı ağabeyim. 23 yaşındaydı. Vurularak öldürüldü. Tanınacak halde değildi bedeni. Tarama sırasında yanındaki kız arkadaşı tanılamıştı morgdaki parçalarını. O yalnızca hafif bir yarayla atlatmıştı. Varlıklı bir ailenin kızıydı. Aylarca özel bir sinir kliniğinde tedavi gördü. Çıktığında politikayla uğraşmaya tövbe dedi. Ailesinin bulduğu bir adamla evlendi, iki çocuk doğurdu. Bizi aramadı. Oysa ağabeyim de gerçekten severlerdi birbirlerini. Ya da ben öyle sanmıştım. Birkaç kez arayayım dedim. Annesi kapıyı yüzüme kapattı. Suçlu benmişim gibi. Belden ne acılar çekti. Ona geçmişi anımsatmayın. Tam kendisini toparlamışken yaralarını tazelemeyin dedi. Benim anamsa aylar boyu Belden'a lanetler savurdu. O fettan kız, o değişiklik olsun diye solculuğa özenen kız, oğulcuğunu baştan çıkarmış, derslerinden, kitaplarından ayırmış, ölüme sürüklemişti. Kendisinin hiç utanmadan kurtulduğu ölüme. Anneme yanlış düşündüğünü anlatamadım, inandıramadım onu. Fazla uğraştığım da söylenemez. Annem gibi tüm yaşamı küçük bir kentte mutfağı ve çocukları arasında geçmiş cahil bir kadın neyi anlayabilirdi ki? Şimdi geriye bakıyorum ve öz anasının düşüncelerini değiştiremeyen, 7 kat elleri etkilemeye ne diye kalkışmış diye şaşıyorum. Geçenlerde Belden'i gördüm yolda uzaktan. Zor tanıdım. İncecik bir kızdı eskiden. Pantolon parka giyer, makyaj yapmazdı. Pahalı bir manto vardı sırtında. Saçları yapılıydı. Yanına varıp konuşmaya yeltenmedim. Öylece çekip gitti. Tombul ve şık. Şimdi elimi kolumu bağlayan umutsuzluk ve bitkinlik ağabeyimin öldürülmesinden sonra mı başladı? Belki. Keder abanmıştı üzerime olanca ağırlığıyla ama daha çok hınç ve öfke ve daha çok umut. Kederin derin kuyusunun dibinde filizlenen umut. Boşuna değil bu ölümler, boşuna olamaz. Öfke ve umut el ele verince diriltir insanı. Diker iki ayağının üstüne. Yo, bitkin değildim o yıllar, yorgun, yılgın değildim. Öfkeli, kaygılı, kararlıydım. Korkuyordum ama yılgın değildim. Gene de yüreğimde ağırlıklı anımsıyorum geçmişi. Yalnızca ölümlerin acısı değil bu ya da öldürülme korkusu. Hafif ve uçucu hiçbir şeyin olmaması. Bir şeyler eksikti. Bahar esintisi, sevgili öpücüğü, saçma sapan ama neşeli bir şarkı. Soluk, kararlı, gülmeyen yüzler, hızla çekilen sigaralar, omuzları köşeli gri ya da yeşil parkalar. Boyunlara dolanmış nakışsız ciddi yün atkılar, öfkeli sert postallar, çınlayan kahkahalar, yumuşak ve yuvarlak çizgiler, pembeler, maviler, ince topuklu iskarpinler eksikti. Gençliğin neşesi gitmiş, öfkesi kalmıştı delikanımızda. Oysa anımsanamayacak denli eskilerde kalmış, allardan, güllerden, fıkralardan, kahkahadan oluşmuş başka bir üniversite yaşamı daha vardı. Yıllar önce yaz geceleri geç saatlerde ablalarımın yataklarında fısıldayarak, kıkırdayarak söz ettikleri. Ben ilkokuldayım. Uyuyor gibi yapar onları dinlerdim. Sigara dumanlarının soluk alınamayacak denli yoğunlaştığı kantin, karbonatlı çaylar içilirken, kantin fıkralarına gülüşülürken, sevda aranan yürekler, kesişen bakışlar ve kantin aşkları. Dersler asılıp da gidilen sinemalar, ablalarımın yazları babamın tutucu gözlerinden sandıklara gizledikleri fakülte zamanı giyip de kırıttıkları minicik etekler. Kızlı oğlanlı tasasız kalabalıkların gülümsediği fotoğraflar. Kısacık etekler kızların bacaklarını cömertçe sergilerken İran kraliçesi Farah'ın düğün başını birkaç yıl geriden izleyen saç tuvaletleri kavuk gibi yükselir başların üzerinde bu resimlerde. İskambil kağıdından yapılmış bir köşk gibi rengarenk, motif motif, hafif bir yaşantı. Hayatın soğuk soğuk üfleyen alaycı ıslığına dayanamayıp yıkılıp giden, ona katılanların yaşamında değil belleğinde iz bırakan, geçmişte izlenmiş bir film gibi uçucu bir yaşantı. Deneyimimizin tam tersi, boş bir neşe. Bizim kuşağın yaşamındansa neşe kovulmuştu. Dokunduğumuz her şeyi kurşun ağırlığına çevirdik. Yaşantı nasıl hem bu denli gerçek hem bu de gerçek dışı olabilir? Ablalarımla bugün bile konuşurken hala bu çelişkiye şaşarım. Çocuklarının ortaokul giriş sınavı hazırlıklarıyla kocalarına şirin göz dikebilmek arasına sıkışmış yaşamlarında hiçbir şey üniversite günlerinin anıları kadar canlandıramaz onları. artık var olmayan, bu ülkede yaşanmayan bir yaşantının yankıları yanaklarını pembeleştirir. Neredeyse saçlarını parlatır, hiçbir usta makyajcının beceremeyeceği kadar. Kantinin yoğun sigara dumanı boğazımızı yakar. Sevda aranan bakışlar yüreğinizi hoplatır. Onların geçmişten söz etmelerini dinlerken. Ablalarımdan biri aşkın sevincini üniversiteden sınıf arkadaşı bir gençle evlenmişti. Öbürü ise aşkın acısını konuştuğu çocuğu başka bir kıza kaptırınca akrabalarımızın aracılığıyla varlıklı birisine vardı. Yaşar, geçmiş dile gelirken ikisi de bugün aynı evlilik durağına vardılar. Birisi duygularının, öbürü ise mantığının gösterdiği yolu izleyip yollar aynı yere çıktı. Getirip onları duraganlığa bırakıverdi. Yalnızlık dolu iki yüzlü bir süreçte oyalanıp duran orta yaşlı yorgun iki kadın. Bazen babama acırım. Ne umdu acaba çocuklarını üniversiteye yollarken? İki büyük kızı hiç okumamışlar sanki. Oğlu düşüncelerinden dolayı gencecik yaşında vurulup gitti. Küçük kızı ise tıp fakültesine devam ederken Arnavut kaldırımı döşeli daracık karanlık bir sokakta arkadaşlarıyla paylaştığı küçük bir çatı katında yaşayabiliyor ancak damı akan berbat bir tavan arasında. Ablamların zamanında farklı her şey. Babamın dükkanı eskisi gibi işlemiyor artık. Herkes büyük mağazalardan alışveriş ediyor. Babamın müşterileri gitgide fukaralaşıyor. Onlar yoksullaştıkça babamın da elinde avucunda pek bir şey kalmıyor. Küçük kızı para sıkıntısı içinde ve sınavlarda kalmamak için durmadan çalışıyor. Hekim çıkacak, klinikte hasta görmüyor. İnsan bedenini ve onu kemiren hastalıkları koca koca kitaplardan, teksirlerden, notlardan öğrenmeye çalışıyor. Hep ders çalışıyor, müzik dinleyecek, roman okuyacak, sinemaya gidecek, pencereden başını uzatıp zar sokağın ufkundaki bir avuç gökyüzünü, ta uzaktaki denizin incecik mavi çizgisini görecek vakti yok. Hoş kimin vakti var artık hesaba, kitaba, çıkara dökülmeyecek duygulara? Şaşarım babama, nasıl olur da tutuculuğu okumak karşısında saygıyla eğilip yol verir. Babam ki açık giyinme, fazla gülümsemeye, gezmeye, eğlenmeye kızar. Okumak deyince akan sular durur. Kızlarını, gözünün bebeği oğlunu büyük kente yollar kılı kıpırdamadan. Ne kızlarının kötü yola düşeceği kuruntusu, ne kurşunlar, bombalar set çekebilir babamın kararına. Aydınlık hayranı, yarı karanlıktaki zavallı babacığım benim. Bulutlarda gezen babacığım. Annem ondan çok daha gerçekçidir. Bugünün gerçeğini yaşar annem. Yarınınkiyle ilgilenmez. Babamsa yarınlara vurgundur. Bir türlü kavrayamaz bugün olup biteni. Ve cahil anam hep haklı çıkar. Kız kısmı okuyup da ne olacak be? Sonunda yapacağı yemek pişirmek, bebek kundaklamak değil mi demişti. Dünya kötüye gidiyor be. Mektepler mekteplikten çıkmış kan akıyor. Yollamayalım tek oğulcuğumuzu kurdun kuşun arasına. Gidiverir, gitiverir. Gel açalım ona bir oto tamirhanesi yanı başımızda. Alalım gül yüzlü taze bir gelin. Torun tosun yetiştirelim demişti. Devran hep anama hak verdi. Neyleyim? Bugünün gerçeğiyle yarınkini bağdaştıramadık gitti. Ne edeyim?